Ayrım 9.
4 tutsaktan en yaşlısını hücreye kapatacaksınız diyordu kocası mektubunda. Kendini savunma cesaretini gösterdi ve iki adamımı öldürdü. Yine de hayatına hemen son vermeyelim. Ondan alacağım bazı bilgiler olabilir. Öbür üçünün işini hemen görünüz. Kocamın buyruğunu görüyorsunuz, dedi birliğin başkanına. Derhal yerine getiriniz. Franlo'nun sözünü ettiği güvenilir adamdı bu. Alçak sesle bu sözleri söyledikten sonra umutsuzluğunu ve gözyaşlarını gizlemek için odasına koştu. Ne yazık ki evin hemen önünde boğazlanan kurbanların sesleri oradan da duyuluyordu. Dayanamadı buna, bayıldı. Kendine gelince cesurca yaptığı işi hatırladı, gücünü topladı. Ne yaparsa güçlü görünerek yapabilecekti. Bunu ispat etmek gerekiyordu. Dışarı çıktı, çalınmış eşyayı ambarlara taşıttı, kasabayı dolaştı, nöbetçileri kontrol etti. Bunları öylesine güvenle yapıyordu ki Franlo'nun teğmeni gidip şefine olanı biteni anlattı. Madam tam anlamıyla kocasına yakışır şekilde hareket etmişti. Şikayet söz konusu değildi. Matmazel Faksölenje gelince o düşünceler içindeydi. Ölmek mi yoksa bu durumu sürdürmek mi daha iyiydi? Ama umut oldukça kişi ölümü düşünür mü hiç? Franlo'nun yokluğu sanılacağından da uzun sürdü. Bir ay kadar. Bu arada karısına iki kez tutsaklar yolladı, o da gereken işlemi yaptırttı. Sonunda şef geldi bir gün. Bu gidişten oldukça yüklü dönmüştü. Karısının haksız kazanç olarak nitelendirdiği bu değerlerin meşru olduğunu anlatmak için hikmetler savuruyordu. Madam diyordu, benim yolum İskender'in, Cengiz Han'ın ve bütün yeryüzü fatihlerinin de yolu. Onların mantığı neyse benimki de o. Ne var ki onların buyrukları altında 300 bin kişi vardı. Ben yalnız 400 adama söz geçiriyorum. Benim haksızlığım işte bu. Hadi bunlara iyi diyelim ama Monsieur diyordu, duyguyu aklın üstünde görmek gerektiğine inanan Madame Franlo. Beni bunca sevdiğiniz bir gerçekse günün birinde sizinle birlikte giyotin altında can vermeme üzülmez misiniz? Böyle bir felaket asla başımıza gelmeyecek. Bir kere yerimizi bulmalarına imkan yok. Baskınlarda da hiç kimseden korkmuyorum. Ama tutalım bir gün burayı buldular. O zaman da kimse elini sürmeye vakit bulamadan kellenizi uçuracağıma güvenebilirsiniz. Şef kendisi yokken olanları gözden geçirdi. Karısı bütün işleri övünülecek kadar düzenli biçimde yürütmüştü. Ona büyük sevgi ve dostluk gösterilerinde bulundu. Bir kez daha büyük iç rahatlığıyla oradan ayrıldı. Yeni baskınlar vardı. İki ay süren bu ikinci gidişte de yine aynı işlerle uğraştı. Aynı yürekler acısı durumlarla karşılaştı çilekeş kadın. Franlo yine döndü, yine övündü karısıyla. 5 ay geçmişti. Bizim zavallı yaratık bu 5 ayda gözyaşlarını içerek, umutsuzlukla beslenerek dehşet içinde yaşadı. Ama bir gün suçsuzları hiçbir zaman bütün bütüne desteksiz bırakmayan Tanrı, onu da acılarından kurtaracak fırsatı yaratacaktı. Beklenmedik bir şey oldu bir gün. Ekim ayıydı. Franlo ile karısı evlerinin kapısındaki çardakta öğle yemeği yiyorlardı. Ansızın ötelerden 10-12 tüfek sesi duyuldu. Pusuya düştük diye haykırdı şef. Hemen masadan fırladı, çabucak silahlandı. Alın size de bir tabanca madam, şurada durun. Yanınıza yaklaşanları vuramazsanız kurşunu kendi beyninize sıkarsınız. Sakın yakalanmayın. Bunları söyledikten sonra köyde kalan bütün adamlarını topladı, savunma planını yaptı. Nedir ki vakit kalmamıştı. Boğazdaki nöbetçileri zorlayıp attıktan sonra 200 kadar süvari, yalın kılıç alanı doldurmuştu. Franlo ateş açtırdı ama boşuna, iş işten geçmişti. Çok geçmeden geri püskürtüldü. Adamlarının çoğu kılıçtan geçirildi, bir kısmı atların ayakları altında ezildi. Kendisi de yakalandı, gözaltına alındı. 20 süvari onunla uğraşırken birliğin geri kalan kısmı en önde kumandanları olduğu halde Madame Franlo'nun ardına düştüler. Kadıncağız çok güç ve acınacak bir durumdaydı. Saçları darmadağın, korkudan ve umutsuzluktan yüzünün çizgileri kaymış. Bir ağaca yaslanmıştı, göğsüne dayadığı tabanca her an patlayabilirdi. Adaletin temsilcileri olarak üstüne gelenlerin ellerine geçmektense ölümü seçmek üzereydi. ''Durun madam, durun!'' diye bağırdı birliğe komuta eden subay, atından atladı, koşarak onun ayaklarına kapandı. ''Ne diyorum size, kıymaya kalkmayın kendinizi. Tanısanıza sizi seven mutsuz genci, ben oyum işte, ben, Goe. Ayaklarınıza kapanıyorum. Tanrı yardım etti, kurtardım sizi. Hadi atın o silahı elinizden, atın da Goe ile kucaklaşın, hadi.'' Matmazel Faksolange önce düş gördüğünü sandı. Sonra yavaş yavaş o sesin kime ait olduğunu anladı ve onun kollarına yığıldı. Bu sahne orada bulunan herkesin gözlerini yaşartmıştı. ''Zaman kaybetmeyelim madam,'' dedi Goe, güzel kuzinine yaşamın güzelliğini anımsatarak. ''Gözlerinizin artık bakmaya dayanamayacağı bu pis yerden çarçabuk çıkıp gidelim. Yalnız önce size ait şeyleri almalıyız.'' Gitti Franlo'nun hazine dairesine açtı, kuzininin 400 bin franklık çeyizini ayırdı. Süvarilere dağıtmak için de 10 bin ekü aldı. Kapıyı tekrar kapayıp mühürledi. 80 asker dikti, nöbetçi, sonra kuziniyle birlikte kendisini bekleyenlerin yanına döndü. Artık yola çıkılabilirdi. Matmazel Faksolange boğaz yoluna çıktıklarında zincire vurulmuş Franlo'yu gördü. ''Monsieur,'' dedi Goe'ye, ''bu bahtsızı bağışlamanız için yalvarıyorum size. Karısıyım ben onun. Zaten yüreğimde onun aşkını taşımış olmaktan yeterince mutsuzum. Hem sonra bana karşı çok kötü davrandı.'' ''Madam,'' diye karşılık verdi Goe, ''bu serüvende ben her şeyin sorumluluğunu taşımıyorum. Sadece birliklerin hareket ve baskın yöntemiyle ilgiliyim. Ama kendim de kendi buyruklarımı canla başla yerine getirmek için çalıştım doğrusu. Kurtarılmasını istediğiniz şu adam artık benim elimde sayılmaz. Onu kurtarmaya kalkarsam her şeyimi tehlikeye atmış olurum. Zaten boğazdan çıkınca da göreceksiniz. Şarbay bizi bekliyor, ne olacağına o karar verecek. Ben yalnız giyotine gitmemesi için uğraşabilirim, o kadar. ''Monsieur, ne olur bırakınız onu kaçsın,'' diye haykırdı ilginç kahramanımız. ''Bunu sizden mutsuz ve gözü yaşlı kuzininiz istiyor.'' ''Yersiz bir acıma duygusu madam. Bu zavallının doğru yolu bulmasına, düzelmesine olanak yok. Böyle bir adamı kurtarmak 50'den fazla kişinin hayatına mal olacak ileride.'' ''Doğru söylüyor,'' diye haykırdı Franlo. ''Doğru söylüyor madam. Bu genç beni kendimi tanıdığım kadar iyi tanıyor. Benim için asıl olan suçtur. Ancak suç işleyerek, suç ortamında soluk alarak yaşayabilirim. Hayat değil benim istediğim, ölümü istiyorum. Utandırıcı, hiçbir özellik taşımayan ölümü. Benimle ilgilenen duyarlı bir ruh, şu süvarilerin beynimi dağıtmalarına izin vererek inceliğini gösterdi. ''Bu görevi içinizden hanginiz yerine getirmek ister çocuklar?'' dedi Goe. Ama süvarilerin hiçbiri kıpırdamadı. Goe'nin kumandası altındaki bütün erlerin Fransız olduklarını hatırlatalım. Aralarında bir cellat bulunmaması olağandı. ''Öyleyse tabancayı bana verin,'' dedi bizim cani. Goe, kuzininin yalvarmalarıyla bayağı duygulanmıştı. Franlo'nun yanına yaklaştı. İstediği tabancayı verdi ona. Bu arada korkunç bir şey oldu, bir alçaklık. Matmazel Faksolange'ın kocası silahı kapar kapmaz Goe'nin üstüne boşalttı. Bereket versin isabet ettirememişti. Bu vahşi ve hain davranış süvarilerin tepelerinin atmasına yetmişti. Hepsi duygularına kapıldılar. Öce almak için Franlo'nun üstüne çullandılar, parçaladılar onu. Goe, yere çökmüş bulunan ve olayı baygınlık içinde izleyen Matmazel Faksolange'ı kaldırdı. Boğazı dört nala geçtiler. Ötede bir yerde uysal bir at bekliyordu Matmazel Faksolange'ı. Goe, Şarba'ya olanı biteni anlattı. Süvarilerden ayrıldılar. Ve kurtarıcısının yanında yola çıkan Matmazel Faksolange, 6 gün sonra annesine babasına kavuştu. İşte kızınız dedi yiğit adam, Monsieur ve Madame Faxelange. İşte bunlar da sizden alınan paralar. Şimdi biraz beni dinleyin matmazel. Sizin hakkınızda yapacağım açıklamalar için neden bu anı seçtiğimi de şimdi anlayacaksınız. Siz daha o adamla Paris'ten yeni ayrılmıştınız ki, daha önce söylediğim kuşkular artmaya, beni tedirgin etmeye başladılar. Sizi kaçıran adamın izini sürmem o kadar önemli değil, aslında onu tanımak istiyordum. Şimdi bu konuda başarı kazandığım ve eski kuşkularımda yanılmadığım için çok mutluyum. Ailenize de meseleyi ancak sizi tekrar göreceğimden emin olduğum zaman haber verdim. Sizi zincirlerinizden, Fransa'yı da sizi aldatan o canavardan kurtarmak için örgütlediğim askeri birliklerin başına geçirilmemde pek güç olmadı. Artık sözümü bağlayayım. Bu serüvene hiçbir karşılık gözetmeden girdim. Sizin hatalarınız ve başınıza gelen felaketler aramızda uçurumlar yaratıyor. Pişman olmuş da olsanız, üzülseniz de, yüreğiniz bir zamanlar size beni reddettiren duyguyu yok etmeye çalışacak. Ben de sizden böylelikle öce almış olacağım. Hoşça kalın matmazel. Kan bağlarına, aşk bağlarına karşı borcumu ödedim, görevimi yerine getirdim. Şimdi bana sizden ölünceye kadar ayrılmak yolu kalıyor. Evet matmazel, gidiyorum. Almanya'da süren savaş bana şeref ya da ölüm vaat ediyor. Kazandığım başarıları size sunmak olanağı olduğu günlerde hayatta hep başarı arıyordum. Şimdi ise artık yalnız ölümü arayacağım. Goe bu sözleri söyledi ve çıkıp gitti. Ricalar, üstelemeler boşuna, hiçbir zaman dönmeyecekti. 6 ay sonra da Macaristan'da Türk ordusunun hizmetinde savaşırken umutsuz bir atak sırasında öldürüldüğü haberi geldi. Matmazel Faxelange ne oldu? O Paris'e geldikten az bir süre sonra evliliğin mutsuz meyvesini dünyaya getirdi. Ailesi çocuğu yüksek ücret vererek bir yoksul çocuklar yurduna yatırdı. Doğumdan sonra Matmazel Faxelange babasına ve annesine rahat etmek istediğini söyledi, izin istedi. Ailesi ise şu yaşlılık günlerinde onu yanlarında görerek avunmak duygusundan kendilerini yoksun bırakmamasını rica ettiler. Bunun üzerine caydı kararından. Ama kederlerle, acılarla, gözyaşlarıyla eridi, gün günden sağlığını yitirdi ve öldü. Kızlardaki hırsın, babalardaki pintiliğin sonuçlarını gösteren ne hüzünlü ne zavallı bir örnek. Bu hikayenin anlatılması kimilerini daha doğru, kimilerini daha bilge kılabilecekse, bu kadar dehşet verici eski bir olayı anlatmak zahmetine girdiğimiz için üzülmeyeceğiz. Hikayemizin de insanların yararına bir işlevi olacak. Dorjville. Rochelle'li zengin bir tacirin oğlu olan Dorjville'in pek genç yaşta Amerika'da zengin olmuş bir amcası vardı. Orada kaldı uzun süre. 12 yaşından sonra onunla hep amcası meşgul oldu. Dorjville kendine verilen işlerde uzmanlaştı, bütün erdemleri öğrendi. Genç Dorjville'den Tanrı beden yönünden bazı nimetleri esirgemişti. Öyle çok çirkin ya da çok sevimsiz değildi gerçi. Ama bizim cinsi yakışıklı kılan fizik verilerin hiçbiri yoktu onda. Ancak doğa onda eksik bıraktığı bu özelliklere karşılık başka özellikler vermeyi de unutmamıştı. Dehadan da üstün olan bir espri, son derece ince bir ruh, aydınlık, içten bir huy. Tek sözcükle onurlu adam, duygulu adam diye özetleyebileceğimiz Dorjville'de bu özelliklere bol bol rastlayabilirdiniz. O çağlarda da bunlara sahip olduktan sonra kişinin bütün ömrünce mutsuz olması için pek neden yoktu. Dorjville daha yeni 20'sine basmıştı ki amcasını kaybetti. Evin idaresini üstüne alması, işleri artık onun yürütmesi gerekiyordu. Tam 3 yıl bu işi mümkün olan en üstün zeka ile başardı. Ne var ki yüreğindeki iyilik duyguları çok kısa bir zamanda bütün varlığını kaybetmesine yol açtı. Kendisi gibi şerefli olmayan birçok dostlar edinmişti. Çok borçlandı. Düzenbaz biri olmadığından bütün borçlarını ödemek için uğraştı, sonunda da yıkıldı. Korkunç bir şey, Böyle benim yaşımda bu duruma düşmek diye düşünüyordu genç adam. Yalnız bunca keder arasında sevinilecek bir şey de var. İyilikler yaptığıma inanıyorum, kimseyle görülecek hesabım yok. Dorjville'in başına gelen felaketler sadece Amerika'dakiler değildi. Ailesinden de kötü haberler alacaktı. Kendisi yeni dünyaya hareket ettikten birkaç yıl sonra doğan kız kardeşi onursuz bir hayat sürmekteydi. Kendini ve kendine ilişkin her şeyi mahvetmişti. Virginia adlı ve şimdi 18 yaşında olması gereken bu ahlaksız kız, ne yazık ki aynı zamanda aşk kadar da güzeldi. Bir şirket katibiyle sevişmiş, ancak evlenme izni alamayınca amaçlarına ulaşmak için annesinin babasının hayatlarına kastetme alçaklığında bulunmuşlardı. Kız kaçarken evden bir miktar para da çalıp götürmek istemişti. Hırsızlık önlenmiş ama iki alçak sıvışıp kaybolmanın yolunu bulmuştu. Şimdi İngiltere'de oldukları söyleniyordu. Dorjville'in aldığı mektupta hemen Fransa'ya dönmesi ısrarla bildiriliyordu. Malının mülkünün başına geçmeliydi. Hiç değilse Amerika'da kaybettiklerinin yerine oradakileri koyabilirdi. Bir sürü olayla umutsuzlaşmış Dorjville La Rochelle'e döndü. Öfkeliydi, utanç içindeydi. Aldığı haberlerin hepsi doğruydu. Bunca felaketten sonra artık yapamayacağını anladığı ticaretten vazgeçti. Benzersiz bir incelikle kendine kalan paranın bir bölümüyle Amerika'daki adamlarına karşı yükümlerini yerine getirdi. Bir bölümüyle de Poitou'da Fontenay dolaylarında bir çiftlik satın aldı. Orada duygulu ruhunun iki önemli erdemi olan iyilik ve sevecenliği rahatça uygulayabilecek, ömrünün geri kalan kısmını dinlenerek geçirebilecekti. Bu plan gerçekleşti. Küçük toprağına yerleştikten sonra yoksullara destek oldu, yaşlılara güç verdi, yetimleri evlendirdi, çiftçilere çalışma olanakları kazandırdı. Kısaca o küçük bölgenin yaratıcısı, tanrısı oldu. Kim mutsuz, kim bahtsız, Dorjville'in kapısı ona ardına kadar açıktı. Nerede iyi bir iş yapılmışsa onda Dorjville'in de eli vardı. Bir yanağa gözyaşı mı damladı, onu silecek el mutlaka Dorjville'in eli oluyordu. Adı kutsanan bir ad olmuştu. Herkes ruhunun dibinde onun adını anıyor ve şöyle diyordu. İşte doğanın bize kötülüklerin önlenmesi için yolladığı adam. Doğa insanlara verdiği acıları hafifletmek için onu yolladı bize. Herkes istiyordu ki Dorjville artık evlensin. Böyle bir adamın dölünden gelecek çocuklar toplum için büyük değerler taşıyacaktı. Henüz aşkın çekiciliklerini tam anlayamamış olan Dorjville ise çevresindekilere şimdiye dek kendine uygun mutluluğunu paylaşabilecek nitelikte bir kız bulamadığını, onun için de evlenmeyeceğini söylüyordu. Gösterilen kızların hepsini reddediyordu. Kendisine takdim edilen kadınların hiçbirinde bir gün onu seveceğine inandıran belirgin bir özellik görmüyordu. Alacağım kadında her şeyden önce bağlılığa önem veririm. Her şeyini de bana borçlu olmalı. Zenginlik de yüz güzelliği de bu bağları kurmak için yeterli değil. Karımla benim aramda öyle temel gönül borçları olmalı ki, onlarla beni terk etmesi ya da bana hayınlık etmesi mümkün olmasın. Dorjville'in bazı dostları bu düşünceye karşı çıkıyorlardı. Ama düşünün bir, gölgenize kanadınızın altına alacağınız o yeni ruh, sizinki kadar güzel olmazsa bu söylediğiniz bağlar nasıl kurulabilir? Minnet duygusu herkeste sizin anladığınız gibi çözülmez bir bağ yaratmaz ki. Minnet duygusunu aşağılayan zayıf ruhlar olduğu gibi, o duyguyla gurur duyup da daha sonra sıyrılmaya çalışan ruhlar da vardır. Siz kendi deneylerinizde de acısını çekmediniz mi bunun? Minnet duygusu insanların arasını açar, hele dostlukların kurulmasına iyice engel olur. İnandırıcı kanıtlardı bunlar. Ne var ki Dorjville kendi yüreğinin buyruğunu dinlemekte kararlıydı. Ve bugüne kadar onu mutsuz kılan düşünce sistemi içinde hayatını sürdüreceği anlaşılıyordu. İşte böyle düşünüyordu hikayesini anlattığımız onurlu adam. Ama bu daha da uzun sürmeyecek, günün birinde talih çok tuhaf bir rastlantıyla karşısına bütün servetini ortak yapabileceği ve yüreğine verilmiş en eşsiz armağan olarak düşünebileceği birini çıkaracaktı. Doğanın ayrılırken bizi zenginlikleriyle donattığı, daha birkaç ay güzelliklerini hiç eksiltmediği o mevsim ne kadar soylu ve ilginçtir. Kırda yaşayanlar avlanmak, bağ bozumu ya da hayatlarını tatlı kılan başka türlü birçok iş dolayısıyla yan yana gelirler bu mevsimde. Kentin uğultusuyla yaşama sevincini yitirmiş, cansızlaşmış, kentin lüksünden bunalmış, eriyip bitmiş kimseler kırlara koşarlar, oradaki temizliği, sıcaklığı, açıklığı yüreklerine doldururlar, acılarının düğümlerini kırda yaşayanların yanında çözerler. Dorjville'de Ekim ayında vaktiyle taşraya geldiğinde kendisini konuk eden ve ruhu kendi ruhuna çok yerde benzeyen bir dostunun yanına gitmeye karar verdi. Atına bindi ve o dostunun kendi toprağından birkaç konak ötedeki şatosuna doğru yola çıktı. Uşaklarından biri de arkasından geliyordu. Henüz iki konak ilerlemişlerdi ki yol boyunca uzanan bir çitin arkasından bir takım iniltiler duydu. Durdu hemen. Önce meraktan tabii. Ama acı çekenlerin acılarını paylaşmak onun eski adetiydi biliyoruz. Atını uşağına bıraktı. Yolla çiti ayıran hendeğin içinden geçerek demin kendilerini şaşırtan o iniltilerin geldiği yere doğru yürüdü. Ah Monsieur diye bağırdı çok güzel bir kadın. Kollarında daha yeni dünyayı getirdiği anlaşılan bir çocuk tutuyordu. Şu zavallının yardımına hangi tanrı yolladı sizi? Şu umutsuzluğa mahkum yaratığı görüyor musunuz diye sözlerini sürdürdü kadın gözyaşı selleri içinde. Onursuzluğumun bu sefil meyvesi az daha benim ellerimle yaşamaya veda edecekti. Hangi nedenlerle böyle korkunç bir işlemi uygulamaya kalktığınızı sormadan önce madam, izin verin de gerekli ilk yardımı yapayım size.''